bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Nazi İmparatorluğu 1. Cilt Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü William L. Shirer İnkılap Yayınları 2002 İstanbul Türkçe'ye çeviren Rasih Güran Bu kitap 456 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Mart 2010. Okuyan Leman Centilmen. Bu kitapta Hitler Almanyası'nın doğuşu, yükselişi ve çöküşü anlatılıyor. William Shirer, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra müttefiklerin eline geçen orijinal Alman belgeleri üzerinde uzun yıllar çalıştıktan sonra bu kitabı yazdı. Almanya'da 1930-45 yılları arasında ne olup bittiğini merak edenler, Shirer'ın anlattıklarında bütün öğrenmek istediklerini bulacaklar ve bu önemli yılların niçin hiçbir zaman akıllardan çıkmaması gerektiğini görecekler. Naziler İktidar için nasıl savaştılar? İktidarı kimlerle ittifak kurarak nasıl ele geçirdiler? Sonradan neler yaptılar? Kendi aralarında hangi kanlı mücadeleler oldu? Hitler ve arkadaşlarının özel hayatları nasıldı? İkinci Dünya Savaşı nasıl başladı? Almanlar neden yenildiler? Üç ciltten oluşan Nazi İmparatorluğu'nda bu soruların hepsi en ufak ayrıntılarına kadar inceleniyor ve aydınlığa kavuşuyor. William L. Shirer, Amerika'nın yetiştirdiği en ünlü gazetecilerden ve dış muhabirlerden biridir. Paris, Londra, Berlin, Viyana ve Roma'da uzun yıllar çalıştı. 1926-1941 arasında Columbia Radyosu'nun Almanya'da ajans muhabiriydi. Hitler, Amerika'ya savaş ilan ettikten sonra Almanya'dan en son ayrılanlardan biri oldu. Sonradan yazdığı Berlin Güncesi, Berlin Diary adlı kitabı ile büyük ün kazandı. Savaştan sonra Nürnberg'de Nazi suçlularının yargılanmasını yakından izledi ve müttefiklerin eline geçen resmi Alman belgelerini görüp incelemek fırsatını buldu. Bu kitap uzun yıllar süren bu çalışmaların ürünüdür. Çevirenin ön sözü. İkinci Dünya Savaşı aradan 27 yıl geçmiş olmasına rağmen bütün insanlık için hala büyük bir önem taşıyor. Her şeyden önce yaşadığımız çağdaki uluslararası ilişkilerin temeli Birleşmiş Milletler İkinci Dünya Savaşı'nda kurulmuştur. Bu bakımdan İkinci Dünya Savaşı'nı, bu savaşın amacını, geçirdiği aşamaları, devletler arası ilişkilere getirdiği yenilikleri bilmeden günümüzün olaylarını, çatışmalarını anlamak mümkün değildir. İkinci Dünya Savaşı'nın günümüz için önemli olan başka bir özelliği de bu savaşın halklarının nazizm, faşizm ve emperyalizme karşı dünya çapında girişmiş oldukları bir savaş olmasıdır. Milyonlarca insan bu savaşta yalnızca faşizmi, emperyalizmi ve militarizmi yeryüzünden kaldırmak için canlarını verdi. Ne yazık ki bu sefer de Amerika'nın öncülüğünü ettiği yeni emperyalizm ve faşizm bugün bu gerçeği unutmuş görünüyor. İnsanlığı daha korkunç bir 3. Dünya Savaşı'na sürüklemeye çalışıyor. Vietnam'dan Yunanistan'a kadar dünyanın birçok bölgelerinde başlamış olan bu savaş aslında Birleşmiş Milletler ülkesini kanlarıyla yaratan emperyalizm ve faşizm düşmanı barışsever halklarla bu ülküyü zaman zaman şurada burada sinsice ve bazen de açıkça çiğneyen ve dünyada faşizmi ve emperyalizmi yeniden kurarak üçüncü büyük felaketi hazırlamaya çalışan sömürücü güçler arasında olmaktadır. İnsanlığı bu sefer daha da ağır bir felakete sürükleyenlerin Hitler ve hempalarıyla Nazi Almanyası'nın akıbetine uğrayacaklarından kimsenin kuşkusu olmasın. Bu konuda en ufak bir kuşkusu olanlara bu kitabı okumalarını salık veririm. Bu bir hikaye kitabı değildir. İnsanlığın daha dün geçirdiği büyük felaketin, inanılmayacak korkunç bir kabusun gerçek ve belgelere dayanan bir tarihidir. Deli bir Hitler'in kanlı kişiliği çevresinde bütün ayrıntılarıyla ve en gizli belgeleriyle anlatılan ve bugün bütün dünyada milyonlarca insan tarafından okunan bu savaş hikayesinin her yerde olduğu gibi bizde de dünya sorunlarını temelinden anlamak isteyen nazizme, emperyalizme, gericiliğe karşı barış ve bağımsızlık için savaşan her Türk'ün bugün de yarın da tekrar okuyup güçleneceği bir tarih kitabı olacağına inanıyorum. Rasih Güran. Almanların teker teker saygıya değer insanlar oldukları ama bir araya geldiklerinde kötüleştikleri aklıma geldikçe derin bir acı duyuyorum. Goethe. Hitler Almanya'nın alın yazısıydı. Önlenemezdi. Feldmarschall Walter von Brauchitsch. 1938-41 yıllarında Alman ordusu başkomutanı. Üzerinden 1000 yıl geçse bile Almanya suçluluktan kendini kurtaramaz. Hans Frank, Polonya genel valisi, Nürnberg'de asılmadan önce söylediği son söz. Geçmişi unutanlar onu yeniden yaşamaya mahkumdurlar. Santa Jana. Ön söz. Nazilerin iktidarda bulundukları kısa sürenin ilk yarısında Almanya'daydım. Orada çalışıyordum. Adolf Hitler'in bu büyük ama aldatılmış ulusun diktatörü olarak iktidarını nasıl sağlamlaştırdığını, sonra bu ulusu nasıl savaşa ve istilaya sürüklediğini kendi gözlerimle gördüm. Buna rağmen yine de böyle bir kitabı yazmak istemezdim. Eğer İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda tarihte o zamana kadar görülmemiş bir olay yer almasaydı. Olay şu, Alman hükümeti ile hükümete bağlı dairelerin en gizli arşivleri ele geçirilmişti. Belgeler arasında Dışişleri Bakanlığı, Ordu ve Donanma, Nasyonal Sosyalist Partisi ve Heinrich Himmler gizli polisinin evrakı vardı. Bence şimdiye kadar hiçbir tarihçinin eline bu kadar zengin bir hazine geçmemişti. Eskiden büyük bir devlet savaşta yenilse ve 1918'de Almanya'da ve Rusya'da olduğu gibi yeni bir hükümet ihtilalle iş başına gelse bile eski evrak yine gizli tutulur. Ancak yeni rejimin işine yarayacak olanlar sonradan açıklanırdı. Naziler 1945 ilkbaharında birdenbire yıkılınca yalnız koskoca bir evrak hazinesi değil, ondan da daha değerli bir sürü malzeme geçti ele. Özel günceler, çok gizli söylevler, toplantı raporları ve yazışmalar, hatta Hermann Göring'in Hava Bakanlığı'nda kurduğu özel dairece kaydedilmiş Nazi liderlerinin telefon konuşmaları. General Granz Halder örneğin büyük bir günce tutmuş. Bu günce yalnız gün gün değil, bir gün içinde bazen saat saat de Gabelsberger stenosuyla kayıtlar düşmüş. 14 Ağustos 1939 ile 24 Eylül 1942 tarihleri arasındaki dönemde Ordu Genelkurmay Başkanı olduğu sırada geçen olaylar için bulunmaz bir kaynak bugünce. Bu dönemde Halder, Hitler ve öteki Nazi liderleriyle her gün temas halindeydi. Bugünce elbette ki elde olanların en önemlisi. Ama en değerli olan başka günceler de var. Propaganda Bakanı ve Hitler'in en yakın parti arkadaşı Doktor Joseph Goebbels ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı Harekat Dairesi Başkanı General Alfred Jodl'ın tuttukları günceler bunlar arasında. OKV'nin ve Donanma Yüksek Komutanlığı'nın tuttuğu günceler ayrı. Coburg saraylarındaki Schloss Tambach'ta ele geçirilen Alman donanma arşivine ait 60 bin dosyada Alman donanmasının kurulduğu 1868 tarihinden dosyaların ele geçirildiği 1945 Nisan'ına kadar hemen hemen bütün gemi sinyalleri, jurnalleri, günceleri, muhtıraları ve bunun gibi şeyler var. Berlin'den gelecek emir üzerine yakılmak amacıyla çeşitli şatolarda ve Harz dağlarındaki madenlerde bekletilirken Amerikalılar tarafından ele geçirilen Alman Dışişleri Bakanlığı'nın 485 ton tutan evrakı yalnız Nazi İmparatorluğu'nu değil Weimar Cumhuriyeti'ni ve Bismarck'ın kurduğu 2. Alman İmparatorluğu'nu da kapsamaktadır. Nazi belgeleri Amerika'nın Virginia eyaletinin Alexandria şehrinde bulunan büyük bir askeri depoda savaştan sonra yıllarca mühürlü olarak bekletildi. Hükümetimiz bu belgeler arasında tarih bakımından önemli bir şeyler olup olmadığını araştırmak için sandıkları açmak zahmetine katlanmadı. Sonunda 1951'de yani dosyaların ele geçirilişinden 10 yıl sonra American Historical Association'ın Amerika Tarih Kurumu'nun teşebbüsü ve daha birkaç özel kurumun yardımıyla Alexandria'daki evrak açıldı. Çok az sayıda bilgin yanlarına aldıkları birkaç kişi ve ufak tefek cihazlarla dosyaları taramaya ve evrakın fotoğraflarını çekmeye başladılar. Dosyaların içinde neler yoktu? Ama hükümet dosyaları Almanya'ya bir an önce göndermek için acele ediyordu. Hele Hitler'in karargahında günlük askeri durum üzerindeki görüşleri ve yapılan ilk savaş sırasında Nazi komutanların eski parti arkadaşlarıyla yaptıkları masa başı sohbetlerinin tam metinleri çok zengin belgelerdi. Bu belgelerden birincisi Amerikan 101. Hava Tümeni'nden bir haber alma subayı tarafından Berchtesgaden'da Hitler'in yanmamış evrakı arasında, ikincisi de Martin Bormann'ın kağıtları arasında bulunmuştu. Ele geçirilen yüz binlerce Nazi belgesi belli başlı Nazi suçlularının mahkemelerinde kanıt olarak kullanılmak üzere Nürnberg'de bir araya getirildi. Mahkemenin ilk kısmını izlediğim sırada ifadelerin ve belgelerin suretlerini sonradan yayımlanan 42 cildi ve son olarak yayımlanan 15 ciltlik serideki belgelerin metinleri de içinden evrak ve ifade çıkarılmış olmasına rağmen çok değerlidir. Bu kadar çok belgeyi elbette ki okumadım. Bir tek insanın başaracağı iş değil bu. Ama elimde herhangi bir endeks olmadığı için yavaş yavaş tıpkı zengin bir bağın içine dalan işçiler gibi bu belgelerin büyük bir kısmını okudum. Naziler zamanında Almanya'da bulunmuş olan bizim gibi gazetecilerle diplomatların Nazi İmparatorluğu'nun perde gerisinde olup bitenlerden çok az haberi olması şaşılacak şey. Totaliter bir diktatörlük niteliği gereği büyük bir gizlilik içinde çalışır ve bu gizliliği dışarıdakilerin meraklı gözlerinden nasıl saklayacağını bilir. Nazi İmparatorluğu'nda geçen birçok açık, heyecanlı ve çoklukla insanı kızdıran olayları yazmak ve anlatmak kolaydı. Örneğin Hitler'in iktidara gelişi, Reichstag yangını, Röme karşı girişilen kanlı temizleme hareketi, Avusturya ile yapılan Anschluss, Chamberlain'in Münih'te teslim olması, Çekoslovakya'nın işgali, Polonya, İskandinavya, Batı Balkanlar ve Rusya saldırıları, Nazi işgalindeki ülkelerde terör, toplama kampları ve Yahudilerin tasfiyesi. Ama gizlice verilen önemli kararları, entrikaları, ihanetleri, bunların yarattıkları tepkileri ve sapmaları, sahne gerisindeki belli başlı aktörlerin oynadığı rolleri, bunların kullandıkları terör ve bu terörü örgütleme tekniğini, bütün bunları ve daha da birçok şeyi Alman gizli evrakı karıştırılıncaya kadar öğrenemedik. Nazi İmparatorluğu konusunda bir tarih yazmanın çok erken olduğunu, bu görevi, bu dönemi daha uzaktan görebilecek ilerideki kuşak yazarlara bırakmanın daha doğru olacağını düşünenler olabilir. Bu görüşün özellikle Fransa'da tutulduğunu, araştırma yapmak üzere Fransa'ya gittiğim zaman anladım. Tarihçilere en yakın olarak ancak Napolyon çağının ele alınabileceğini söylediler. Görüş pek yanlış sayılmaz. Tarihçilerin çoğu bir ülkenin, bir imparatorluğun, bir çağın hikayesini yazmaya başlamadan önce 50 yıl ya da 100 yıl ve belki de daha çok beklemişlerdir. Ama bunun nedeni en çok ilgili belgelerin ortaya çıkması ve kendilerine güvenilir bir kaynak sağlaması değil midir? Tarihçiler böyle bir durumda bir görüş açısı elde ederler ama zamanın hayatını ve havasını bilmedikleri ve yazdıkları tarihsel kişileri tanımadıkları için acaba bir şeyler kaybetmiş olmazlar mı? İlk olarak Naziler olayında bütün belgesel malzeme imparatorluğun yıkılması sırasında ele geçmiş ve o sırada hayatta kalan bütün askeri ve sivil liderlerin idamlarından önce verdikleri ifadeler bu malzemeyi zenginleştirmiştir. Bu kadar zengin kaynaklar ele geçince Nazi Almanyası'nın ve bu Almanya'yı yönetenlerin ve hepsinden önce Adolf Hitler'in görünüş ve davranışları hala kafamda taptaze yaşarken ne olursa olsun diyerek 3. Alman İmparatorluğu'nun nasıl yükseldiğini ve nasıl yıkıldığını anlatan bir tarih kitabı yazmaya kalkıştım. Şimdiye kadar yazılan tarih kitaplarının en büyüklerinden birini yazmış olan Tükidides, Peloponnes Savaşları tarihinde şöyle der: "Bütün savaşı yaşadım. Olayları anlayacak ve gerçeği bulmak için olaylara bütün vaktimi verecek yaştaydım." Hitler Almanyası konusunda gerçeği öğrenmenin çok zor olduğunu ve her zaman da mümkün olmadığını gördüm. Bir sürü malzemenin ele geçmesinden sonra gerçeğe yaklaşmak 20 yıl öncesinden daha kolaydı. Ama malzemenin çokluğu da çoğu zaman işleri karıştırıyordu. Ayrıca insanların tuttuğu kayıtlarda ve verdikleri ifadelerde çok şaşırtıcı çelişmeler vardı. Kendi yaşantımın ve yetişmemin yarattığı saplantıların zaman zaman bu kitabın sayfalarına sızacağı şüphesizdir. Ben prensip olarak totaliter diktatörlükleri sevmem. Hele içinde yaşadıktan ve insan ruhu üzerindeki çirkin saldırısını gördükten sonra diktatörlükten büsbütün tiksindim. Böyle olmakla birlikte bu kitapta iyice tarafsız kalmaya, yalnızca olayları konuşturmaya ve olayların kaynaklarını göstermeye çalıştım. Hiçbir olay, hiçbir alıntı uydurulmuş değildir. Hepsi de belgelere, görgü tanıklarının ifadelerine ya da kendi kişisel gözlemime dayanmaktadır. Elde belge bulunmadığı zaman biraz yoruma kaçmak zorunda kalınca bunun böyle olduğunu açıkça belirttim. Yorumlarım elbette ki birçok kimselerce tartışılacaktır. Bundan kaçınılmaz. Kişi kusursuz olmaz. Bu kitaba daha bir açıklık ve daha bir derinlik vermek için yaptığım bu yorumlar yalnızca belgelerin, edindiğim bilgilerin ve geçirdiğim yaşantının beni vardırdığı sonuçlardır. Adolf Hitler, İskender, Sezar ve Napolyon tipindeki serüvenci fatihlerin belki de sonuncusudur ve Nazi İmparatorluğu da eski Fransa'nın, Roma'nın ve Makedonya'nın yolundan gitmiş son imparatorluktur. Hidrojen bombasının, balistik füzelerin ve aya kadar gidecek roketlerin birdenbire işe karışması, tarihin hiç olmazsa bu aşamasını kapamış bulunuyor. Çağımızda eski silahların yerini daha öldürücü silahlar aldı. Eğer bir savaş çıkacak olursa bu bir saldırgan savaşı, İntihara kararlı deliler elektronik bir düğmeye basmakla başlatacaklar. Ama bu savaş uzun sürmeyecek ve başka bir savaş da olmayacak. Çünkü artık ne fatihler ne de fetihler kalacak. Yalnızca boş bir gezegen ve üzerinde yanmış insan kemikleri. Hepsi o kadar.